Ankara, Ankara.
Kenti nasıl hatırlarsınız? Yapılarıyla, parklarıyla, tarihiyle, havasıyla ya da yemekleriyle mi? Tek tek ayırmak mümkün değil belki bir kenti hatırlamamızı sağlayan unsurları. Gözle görünenin ötesinde algısal bir boyutu da vardır çünkü hatırlamanın.
Necati Cumalı Göç şiirinde
"Batının kömür kokan gotik kentleri" diyerek kokuya da dikkat çeker örneğin. Bir kenti düşündüğümüzde aklımıza gelenler aslında kent kimliğini belirleyen ve kentsel belleği oluşturan ögeler. Bazı kentlerin ise belleklerimizdeki yeri ayrı. Hele de bu kent, kurtuluş mücadelemizin karargahı, başkentimiz Ankara ise. Ankara binlerce yıllık bir geçmişe sahip, tarih boyunca önemli uygarlıkların yerleştiği bir kent. Programımızda bunu mutlaka vurgulamak istiyoruz çünkü yanlış bir kanı var bu konuda. Hiçbir şeyi olmayan bir bozkır kasabası olarak yansıtılmış yıllarca. Ankara'nın başkent ilan edilişinin 100. yılında çok katmanlı ve çok büyük kültürel mirası anlatmak istiyoruz. Daha çok kişinin bunları öğrenmesini ve sahip çıkmasını istiyoruz. Doğal, tarihsel ve kültürel değerleriyle Kaybolan Ankara adlı kitaptan yola çıkarak Ankara'nın sahip olduklarını ve yitirilen değerleri konuşacağız bugünkü Ankara Ankara programında. Konuklarımız kitabın yazarları Profesör Doktor Mehmet Tunçer, Necati Yalçın ve Savaş Sönmez. Efendim hoş geldiniz.
Merhabalar.
Hoş bulduk.
Merhabalar.
Sizleri öncelikle daha yakından tanıyabilir miyiz? Ben Mehmet Hocam'dan başlamak istiyorum. Buyurunuz.
Ben Orta Doğu Teknik Üniversitesi Şehir Bölge Planlama Bölümü mezunuyum. Yüksek lisansım koruma tarihi çevre üzerine. Doktoram Siyasal Bilgiler Fakültesi. Rüşen Keleş'in öğrencisiyim, onu da övünerek söylüyorum. Koruma doçentiyim, korumada profesör oldum. Çankaya Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyesiyim şu anda.
Evet, Sayın Yalçın sizinle devam edelim.
Lisansım Gazi Üniversitesi, yüksek lisans Marmara Üniversitesi, doktora da iletişim Ege. Çünkü çalışırken nerede ise üniversite orada okudum ve o kentlerin üniversitelerinde okudum. Bu programda olma nedenimiz de zaten özellikle Mehmet Hocam'la Ankara'yla ilgili çok çalışma yapmamız, kitap yazmamız. Sevgili Savaş ağabeyle de son Kaybolan Ankara'yı birlikte yazmanın mutluluğunu yaşadık. Sanırım bir 5-10 arası Ankara kitabımız var, diğer kitaplar hariç. Dolayısıyla Ankara'yı yazıyor, geziyor, anlatıyoruz. Bir türlü bitiremiyoruz.
Sayın Sönmez, sizi de hem tanıyalım hem de sizin de ayrı kitaplarınız var Ankara hakkında. Bunlardan da bahsedelim.
Arkadaşlarım bana abi dedikleri için ben şöyle gireyim. Ben milattan önce Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunlarındanım. Uzun yıllar müfettişlik yaptıktan sonra erken emekli olup kendimi daha çok Ankara konularına verdim. Ankara ile ilgili olarak Ankara bulmacaları yaptım. Ankara kitapları tanıttım. Daha sonra da Ankara ile ilgili bazı yazılar yazmaya başladım. Bu Ankaralı bulmacalar ilginç. Ankara üzerine yapılmış 200 kadar bulmacanın Vekam tarafından kitaplaştırılmasından oldu. Daha sonra yazdığım Ankara yazılarını, "Bu Ankara o Ankara değil, birisi de Hani Ankara, Hangi Ankara" adlı iki kitaba dağıttım. Bunların ikisinin de adlarından da anlaşılacağı gibi Kaybolan Ankara, Nostaljik Ankara, Eski ve Güzel Ankara, bizim belleğimizde kalan Ankara'dan yola çıktım. Onlardan sonra da değerli arkadaşlarımla birlikte bu sefer tamamen Kaybolan Ankara'ya yoğunlaştığımız bu kitabımız oldu.
Efendim hoş geldiniz yeniden. Büyük emek verilmiş, çok kapsamlı bir kitap bu kitap. Hemen Ankara'nın bir zamanlar sahip olup da günümüze kadar gelemeyen ya da farklı bir çehreye bürünerek gelen mirasını konuşmaya başlayalım. Çünkü konuşacak çok şey var. Höyüklerden sonra geçmişin izlerini sürebildiğimiz Ankara'nın tarihsel kimliğinin sembolü olan kale ve civarı, Roma hamamı ve antik tiyatro, Augustus Tapınağı ve Hacı Bayram, Ahiler döneminden kalma hanlar bölgesi, Taşhan. Hepsini sayamıyoruz elbette. Bir kısmını saydığımız bu tarihi ve arkeolojik değerlerin hangisi ulaşıyor efendim günümüze?
Ben tabii kimi plancı başlayayım? Olarak biraz genelden başlayayım.
Planlayarak başla
evet, genel,
konuşmamız.
Genel olarak çünkü biliyorsunuz tek yapılara kadar indiğimiz zaman hem Savaş abinin birebir yapılar bazındaki konuları var. Necati'nin de tek yapıyla ilgili ve doğal değerlerle ilgili yazıları var bu kitapta. Şimdi kitap bağlamında konuşursak tabii planlama ve kent tarihi açısından ben yaklaştım bu kitapta ve kentin tarihi içinde geçirdiği evreler. Tabii ki bu Friklere, Galatlara kadar gidiyor ama biz son 100-150 yılı almış olduk ve bu yangınlarla da çok yok olan eski Ankara, Angora kesimini ele aldık. Ve işte 1881 yangını Hanlar bölgesi, 1917 yangını bu Harik bölgesi ve kale önündeki mahallelerin yanması ve 1929 yangını Tahtakale Çarşısı ve Sulağan çevresi. Ankara'nın neredeyse 1/5 diyebileceğimiz bir kesimi, bölgesi çok değerli yapılarıyla, anıtsal yapılarıyla, sivil mimarlık örnekleri ve dokusuyla bu yangınlarda maalesef yok olmuştur. İşte kaybolan Ankara'nın aslında en temel konularından birisi bu bölgeler ve bu bölgeler niye yandı, nasıl yok olduğuna ilişkin konulardı. Bir de son dönemde tabii yapılan yanlışlar ve yanlış uygulamalar, yanlış planlamalar, özellikle Hacı Bayram çevresindeki yeni tarihi eserler, yapılan eski evlerin, Ankara evlerinin yıkılarak 4 katlı, 5 katlı betonlaşmış yeni apart Ankara evi imiş gibi yapılan yapılar ve bu bölgenin yok oluşu. İşte August Tapınağı'na, Ankara Anıtı'na ilişkin yapılan o fıskiyeli havuz ve onun tahribatı, oradaki yazıtlar kraliçesine yönelik tahribatlar. Bunlar arkeolojik alanlarla ilgili antik tiyatronun, Roma tiyatrosunun Bent Deresi'ndeki bir vandalizm gibi buranın bakımsız ve çöplük haline dönüştürülmesi. Bu tür konuları da bu kitapta yer verdik. Ben burada genel bir yaklaşım olarak anlatmış oldum.
Sayın Sönmez'le devam edelim. Efendim siz neler eklersiniz?
Ben orada şöyle bir ikili ayrım yapayım. Bir Cumhuriyet öncesinden günümüze kalan kamusal yapılar nelerdir? Dini yapıları bir tarafa bırakarak bir onlardan çok kısa söz edeyim. Bir de Cumhuriyet öncesinden kalıp Cumhuriyet döneminde yok edilen yapılar diye ikili bir ayrım yapayım. Önce bu Cumhuriyet öncesinden kalıp Cumhuriyet döneminde yok edilen yapıları şöyle isim olarak sayalım. Bir ulusta Darül Muallimin diye ya da öğretmen okulu ya da bir zamanlar Maliye Bakanlığı yapmış bir bina var. Bu 23 Aralık 1947'de yanıyor. Daha sonra bugün yerine işte Ulus İşhanı ve Çarşısı ki hocam daha iyi biliyor, hocalarım daha iyi bilirler. Ulus'ta şimdi bu sefer bu yapılan çarşının geleceği yıkıma açıldı. Sonra bir Tahtakale Hamamı var. Bu Tahtakale Hamamı 1929 yangınında yanıp yerine Ulus Sebze Hali yapılıyor. Telgrafhane diye bir bina var ve Hasan Paşa Hamamı diye bir yer var bunların hemen yanında. Bunlar da hükümet meydanı dediğimiz yer yapılırken 1929'larda yok ediliyorlar. Ulus'un bir zamanlar çok önemli binası Taşhan var. Bu Taşhan 1886'da yapılmış. Ankara'nın ilk oteli diyelim. Ve maalesef sadece 45 yıllık filan bir yaşamı oluyor. Sümerbank yapılırken burası o zamanın plancılarının karşı koymalarına rağmen yok ediliyor. Şu andaki durumunu aslında bilmiyorum gerçekten. Yüksek İhtisas Hastanesi dediğimiz yer neye dönüştü şu anda bilemeyeceğim ama Ankara İdadisi var onun yerinde. Taş Mektep deniyor. Ankara'nın ilk lisesi diyelim. Bu da yine sadece 60 yıl yaşayabiliyor. Şimdi buradan şunlara da gelmek isterdim. Hepsinin ayrıntısına inmeyeyim ama bu yapıların çoğu Cumhuriyet döneminde yapılan yapıların da çoğu 40-50 yıl içinde zaten yok edilip başka fonksiyonlara dönüşüyorlar günümüzde. Ulus'ta keza bir Düyun-u Umumiye binası var. Tuz Nazırlığı da deniyor. Bir zamanlar burası Dışişleri Bakanlığı görevi de görmüş. Şu anda Ulus'ta Merkez Bankası ile Ziraat Bankası'nın olduğu yerde bulunuyor. İstasyon binamız 1892'de yapılmış ama bu da 1934'te gara çevrilmiş. O garda bugünkü arkasına yapılan yüksek hızlı tren garının onun silüetini tamamen bozmasıyla yitirilmekte olan bina diyelim. Sarıkışla diye bir yer var bir de. Bu da 1804 yılında yapılmış bir askeri tesis. Çok büyük bir tesis. Onun yerinde de 1966'da bunlar yok edilip bu sarı kışla ve etrafındaki diğer binalar Altındağ Kaymakamlığı'yla Atatürk Anadolu Lisesi'nin bulunduğu yere dönüşüyorlar. Şimdi bunlar Cumhuriyet öncesinden kalıp Cumhuriyet döneminde yok edilen yapılar. Bugün kalmış olan daha eski yapılar neler dersek onları çok kısa sayayım. Direksiyon binası var garda. Birinci meclis var 1920'de yapılmış. Bugün Kurtuluş Savaşı Müzesi olan. Hacettepe'de Mehmet Akif Ersoy'un evi olarak kullanılan, sonra da müzeye dönüşen bina var. Bu Taceddin Camisi'nin orada. Atatürk'ün müze köşkü var. Bunlar çoğu müze olarak hayatlarını sürdürüyorlar. Bu dördü. Direksiyon binası, birinci meclis, Mehmet Akif Müzesi ve Atatürk Müze Köşkü. Ulus'ta vilayet konağı var. Bu ta 1824'lerde yapılmış. Bir de yine Hacı Bayram'a giderken Şeriye ve Efkaf Vekaleti dediğimiz bina var. 1920'lerde yapılmış.
Bu binalar hala ayakta duruyor.
Bunlar ayakta duranlar, bu saydıklarım. Vilayet Konağı fonksiyon değiştirip Sosyal Bilimler Üniversitesi'nin bir fakültesine dönüşmüş durumda. Şeriye ve Efkaf Vekaleti de ilginç bazı genç kuruluşlara tahsis edilmiş. Bu bir ara Ulus Oteli ve Anafartalar Polis Merkezi olarak görev yapmış bir yer. 1920 kuruluşu dediğim gibi. Abidin Paşa Köşkü var. Abidin Paşa Köşkü de ta 1888'den kalma. Sanıyorum ona yakınlarda tekrar bir Kurtuluş Savaşı Müzesi gibi bir fonksiyon yüklenmek üzere belediye tarafından. Bu kamusal yapıların içinde en eskisi yapı dersek Akköprü. Akköprü 1222 yılından kalma. Aynı adla anılan eskiden o adla anılan bölgede bulunuyor. Halen yaşıyor. Kullanılmıyor ama yaşıyor. Belki çok daha başka fonksiyonlar verilmesi gerekir diye düşünüyorum. Saat Kulesi var, Ziraat Mektebi var, şimdi Meteoroloji Genel Müdürlüğü olan. Anafartalar Caddesi'nin ucunda bir ara İstiklal Mahkemesi, Ankara'daki İstiklal Mahkemesi olarak kullanılan binalardan biri var. Bitiriyorum. Bir de Gözcü Sokak dediğimiz yerde Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin yanında Gözcü Sokak yapıları var. Bunlar da bugün yaşayan binalar. Dilerim bunlar yeni fonksiyonlar üstlenip yeni ve hak ettikleri onarımlardan geçerek hiç değilse bunlar korunurlar.
Evet, nüfusun öngörülenden çok hızlı bir şekilde artması, imar planının uygulanamaması ve alınan yanlış planlama kararları, Ankara'nın kontrolsüz büyümesi, rant kaygısı gibi nedenlerle yalnızca yapı bazında kayıplar yaşanmıyor, doğal varlıklarımız dereler, vadiler, bağlar, endemik türler de yok ediliyor. Ankara'nın yok olan doğal varlıkları nelerdir efendim, Sayın Yalçın?
Benim çok ne diyeyim? Üstüne özenle düştüğüm konuya geldi konu. Sizin cümleleriniz arasında da bozkır geçmişti. Biz bozkır diyerek bir kere bazı yerleri hemen bir aşağılıyoruz ya da kötü damga vuruyoruz. Hatta bir tane şarkı var. Ben bazı konferanslarda falan onu dinletiyorum. Çiçek nedir görmeden bozkırlara dalmışsan diyor. Desene ki güzelim sen hiç yaşamamışsın. Oysa ki bozkır o kadar enteresan ki bozkırın o çiçeklenme dönemini geçtikten sonraki o sarı sarı halini biliyoruz. Bozkır yaşama zorluğu belki de nedeniyle çok farklı türlerin ve çok zengin türlerin bir arada olduğu o bahara doğrusu, bahar zamanlarının inanılmaz zengin olduğu bir zaman ya da mekan ya da alan. Dolayısıyla Ankara bir bozkır kenti olarak aslında o kadar zengin ki inşallah bundan sonra biraz daha biliriz. Şöyle ki Anadolu dünyanın fitocoğrafya deniyor buna bitki coğrafyasında en zengin yerlerinden biri. Ankara bu zenginlik içinde sıralamada ilk beşte endemikleriyle ve biz bu endemikleri hala korumamak için ısrar ediyoruz. Burada koruyanlardan Mecit Vural hocamı anmak isterim. Mesela o bakanlıkla konuşuyor falan bir tabela diktiriyor. Burada diyor endemikler yaşıyor. Hemen ben endemik yaşıyor deyince mesela bir gül kaç tane vardır, bir sardunya kaç tane vardır sayabilir misiniz? Milyonlarcadır değil mi? Milyarlarcadır. Bakın bu Ankara'nın yok olan endemiklerinin bazıları 50 tane, 100 tane. küçücük bir alanda kalmışlar. İşte o yapılanma, tarla açma. Çünkü bugün bir yeri sürdünüz mü, bura benim tarlam diyorsunuz ve bir süre sonra size o veriliyor falan. Böyle de enteresan durumlar var. Ya da yapılar yapılıyor ya da yol geçiyor. En son Mecit Hocam'la bir alanı bakanlıktan onaylattık, tabelası kondu. Daha sonra gittiğimizde yol geçmişti oradan. Buradaki çiçek sayısı, o türün sayısı 100-150. Yolu geçirdiğiniz anda o türün sayısı
bitti.
Ya da işte yavrum o yolun kenarında kalıyor, 3 tane daha orada sayıyorsunuz. Diyeceksiniz ki 3-5 mi? İnanın 30 küsür, ki ben 33 diyorum böyle akılda kolay kalsın diye. 33 endemiğinden 10 tanesinin rakamları 10 ila 20 arasında doğada görülebilen. Dolayısıyla bu zenginlik mutlaka ve mutlaka korunmalı. Ankara'dan UNESCO listesine girmiş kaç mekan var, kaç değer var? Söylüyorum, sıfır. Dolayısıyla hakikaten kaybediyoruz. Abartmalı mıyız? Çok abartmalıyız. Biz çok zenginiz ama bu zenginlikler uçup gidiyor. Savaş ağabeyin saydığı yapılar inanılmaz değerli. Direksiyon binası örneğin. Neyse ki müze olarak kaldığı için. Yanındaki Art Deco'nun aslında dünyadaki İngilizce kaynaklara bakarsanız verilen örneklerinden biri. Biz arkasına devasal bir yapı yaparak onu engelliyoruz ya da yok ediyoruz.
Bu bellek isimine de neden oluyor değil mi uzun
süredir? Kesinlikle. Dolayısıyla mesela bir gölbaşına, doğala tekrar dönüyorum. Bir gölbaşına gittiğiniz zaman bugün artık kent içinde kalmış bir göl ya da bir ODTÜ ormanına gittiğiniz zaman oradaki kuşları, kelebekleri inanamazsınız. Yani Ankara'nın içinde böyle bir alan mı var diye. Ben bir ara Hyde Park ile Londra'nın ve New York'un en büyük parklarını topladım. Hyde Park ile neydi öbürü?
Central
Park'ı topladım. Onunla çarptım. ODTÜ ormanından daha küçük çıktı bunlar. Ve ODTÜ ormanında şu anda güzel nazuğum kelebeği, bakar mısınız? Bir kelebek türü Ankara'nın göbeğinde yaşıyor. Ve buraya fotoğrafçılar dünyanın dört tarafından onun kuluçka mevsiminde gelip işte tırtıldan kelebeğe dönüşmesini falan, bir üniversitenin bahçesi diyelim oraya, ormanında bunu görüyorlar. Dolayısıyla çiçeklerimiz, kelebeklerimiz, kuşlarımız, geçenlerde gölbaşındaydık, o kuşların çeşitliliğine yine hayran kaldım. Dolayısıyla doğal zenginliklerimiz de çok ama bunu bir miras yedi yaklaşımıyla yaklaşırsak, miras demeye devam edersek çok zarar göreceğiz. Ne demeliyiz? Emanet demeliyiz.
Evet, toplumsal bellekten biraz bahsetmiştik, bellek itiminden biraz bahsetmiştik. Çağrıştırdıklarıyla hafızalarda yer alan yapılara dönecek olursak, bunları kentten koparmak, bu tür mekanların kaybolması, aidiyet duygusuna ve toplumsal hafızaya da zarar veriyor. Öyle değil mi efendim?
Şöyle, siz bağlar dediniz demin mesela.
Evet, bağlar, dereler dedi.
Bağlar ve dereler dediniz. Bunlar çok önemli ve çok yitirdiğimiz konular. Mesela Ankara'nın çevresinde işte toplumsal bellek ve o dönemin yüzyıllarca, belki bin yıllarca süren bir geleneği, yaz geldiği zaman bağa göçmek. Ankara'nın çevresinde işte Dikmen bağları, Etlik bağları, Keçören bağları, sayamayacağımız 54 bağ var. Maalesef 1970'lere kadar, 80'lere kadar geliyor yer yer. Fakat gece kondulaşarak geliyor ve sonra da ıslah planlarıyla ıslah etmeye başlıyoruz. Ve nasıl ıslah ediyoruz? Çok katlı olarak. Yani bütün Keçören, Etlik ve Dikmen bağlarına gidin. Bakın şimdi artık bağların sadece adı kaldı. Necati Hocam'ın söylediği Çiğdem Mahallesi. Çiğdem mesela çok önemli bir endemiktir. Mahalle olmuş. Bunlar bağları kaybettik ve buradaki yaşantıyı da, buradaki geleneksel üretim, işte bağlık alanlarda üzüm yetiştirme, meyve bahçeleri ve bunların...
Peki efendim, hiç kurtardıklarımız da, yok mudur?
Şimdi kurtardıklarımız, dereler ve vadilere geliyorum. Kurtarmaya çalıştığımız İmrahor Vadisi kaldı elimizde. 35 civarında, belki de sayamadığımız kadar çok dereyi üstünü kapatarak Bent Deresi dahil işte isimlerini...
Kavaklı Dere, Kirazlı Dere, Dere yok. Bunların, kalmadı mı? Kalmadı. Bunların, dere kalmadı.
Bunların hepsinin üstünü kapatıp birer kanalizasyon çukuru gibi kullandık maalesef ve Yansen planında aslında bunların hepsinin hemen hemen korunmasına ilişkin hükümler ve plan kararları var ve hatta Yansen bir proje yapmış, kanalizasyon projesi. Hiç bu derelere hiçbir şekilde atık yapılmadan kanalizasyon sistemi nasıl kurulmalıdır diye. Ama biz işte 1957 sel baskınında kaybolan Ankara kitabımızda da bu detaylı anlatılıyor. Tabii can kayıpları olmuş, acı olaylar olmuş ama havza bazında önlem almadığımız için Bent Deresi'nin üstünü kapattık. Roma bendini de yıktık ve orası Bent Deresi Caddesi olduk. Yani kazanamadık bunları. Ama işte Dikmen Vadisi kısmen. Ama şu anda İmrahor Vadisi de kaybolmak üzere. Yani Gölbaşı, Mogan ve İmrahor Vadisi bir akarsu sistemi. Orası çok önemli bir su sistemi. İç Anadolu'da kalmış bozkırın son belki nefesi orada.
Evet, Ankara'nın yitirdiklerine bakarken aslında ne kadar derinlikli bir tarihi olduğu da karşımıza çıkıyor. Bugün bu durumu tamamıyla tersine çeviremesek de bu bellek yitimini yine de bir şans var mı kaybettiğimiz değerlerimiz için? Neler yapılabilir bu konuda ve yapılanlar var mıdır efendim?
Şimdi bellek yitiminde ben mesela birkaç tane binadan başlayarak gireyim. Mesela Marmara Köşkü vardı. Keza atış poligonu vardı. Bunlar Cumhuriyet döneminde yapılıp çok kısa ömürlerle yok edilen binalar. Hipodrom vardı. 19 Mayıs stadyumu vardı.
Peki bugüne geldiğimiz zaman bugün kurtarılan yapılarımız var mıdır? Bununla ilgili çalışmalar var mıdır efendim?
Bunların içinde kurtarılan yapılar olduğunu göremiyoruz maalesef. Yani bu yapılıp yok edilen binaların yerine çok başka şeyler yapılıyor. Nelere doğru geçiyor? Yani burada ya kamusal odaklı, ya ticari odaklı, ya dini odaklı bir takım yerlere dönüşüyor bunlar.
Mesela Arkeopark var, Çengelhan var, Suluhan var.
Tabii yani kurtardığımız belli, umut olanları umut olan soruyor ki var tabii. Bunlar umudu yitirdiklerimiz.
Şimdi umut olarak ben çok olumlu yaklaşamıyorum. Mehmet Hocam'ın çok sevdiğim bir tanımı var. Yeni tarihi eserler diyor. Bunlardan hep yeni tarihi eserler yaratılıyor. Suluhan başta olmak üzere bence. Ben Suluhan'ın yıkık döneminde orada çocukluğum geçti biliyorum. Ya yani ama yıkık dönemini biliyorum. Öncesini bilmiyorum. Yandıktan sonraki dönemini bilmiyorum. Bunlardan yeni şeyler üretiliyor. Mesela herkesin çok beğendiği Hamamönü yahut Güvercin Sokak, şimdiki Bent Deresi, Hacı Bayram civarı, eski İsmet Paşa Mahallesi gibi yerlerde makyaj yapılmış evler yapılıyor. Bunlar Ankara evi falan değil. Ve çok ilgisiz bir takım yerlere bunlar kiralanıyor ya da veriliyor kullanımına. Dolayısıyla ben Arkeopark için bir şey diyemeyeceğim. Çünkü orası tamamen hüviyet değiştirmiş bir yer. Ama orada gördük Roma tiyatrosu ve etrafında öyle bir yerin yapılması güzel. Ama eskisi yok edilmeseydi acaba daha güzel olmaz mıydı eskisi korunsaydı diye. Hı-hı. Ben hep o noktadayım.
Evet. Şimdi Kızılay Binası, İller Bankası, su süzgeci, hava gazı fabrikası kaybettiğimiz evet, binalarımız var.
İyi örnek olarak Anafartalar Çarşısı'nı verebiliriz. Çünkü biz yıkılmasın diye çok uğraştık. Şimdi bakın yıkılmadı ve şu anda yenileniyor. Ve çok büyük ihtimalle esnafıyla birlikte korunan belki de Türkiye'nin en özellikli sanat müzesi gibi bir yer olacak. Yıkılmadı çok şükür, kurtuldu. Bir örnek olarak Anafartaları verebiliriz yani.
Ben çok az zamanımız kaldı farkındayım ama ben mesela Hanlar Bölgesi ve oradaki Çukurhan, Çengelhan ve Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Bedesten ve Safranhan, Zafirancağan kısmen oradaki hanların oldukça iyi korunduğunu tabii şekil değiştirerek de ama müzeleşmek ve oradaki bir kültür odağı oluşturmak açısından at pazarı ve kale kapısı önünde çok önemli bir etkisi olduğunu düşünüyorum ve bu bizim 25 sene önce 30 seneye yaklaştı Ulus Tarihi Kent Merkezi ile ilgili açtığımız Ulus yarışmasında ve Ankara Kalesi proje yarışmalarında bu bölgenin kültür odaklı olması, kültür merkezi, kültür ve turizm merkezi olması açısından kararlar vardı. Bunlar şimdi hayata geçiyor. Kale içi çok ihmal edilmişti. Kale içinde de son dönemde burada Bekir Ödemiş'i de analım. Burada 250'den fazla yapı onarılıyor. Bu da çok önemli iç kalede. Sayın Mansur Yavaş'ın Beypazarı deneyiminden buraya yansımış yeni tarih eserler değil, gerçek onarımlar yapılıyor. Bunu da vurgulamak istedim.
Ben kaleyi zaten dışarıda bıraktım.
Farkındayım. Evet, ben girdim kale içine.
Ama mesela bir saat kulesi yine o saat çalışsa özelliklidir.
Evet.
Ama duruyor. Saat duruyor. Bu da bir şey. Bir gün çalışacak.
Peki neler yapılabilir bu konuda? Yapılanlar var mıdır? Neler önerirsiniz?
Güzel. Mesela kalede saat. Bakın balkonlu saat kulesi kaç yerde vardır bilmem. Burcun üstünden çıkar ve balkonludur. Balkonlu saatiniz var, kullanmıyorsunuz. Çalıştırılabilir. Onu bir usta, ki Anadolu'nun pek çok yerinde haberler geliyor. Ustalar çalıştırıyor. Biraz üstünde çalıştı mı o saatler çalışıyor. Saat çalışabilir. Kalede çünkü çok güzel şeyler yapılıyor. Peki bunun dışında aşağılarda neler yapılabilir? Frig tümülüslerimiz var. 120 kadar. Bu dünyanın hiçbir yerinde bu kadar yan yana frig tümülüsleri yok. Ne yapılabilir? Bu ilk Ankara kitabında, yani bir 15-20 yıl önce ben frig tümülüsleri turu yapılabilir demiştim. Bir tur otobüsüne bindirseniz 120 tane tur. Yani bugünlük mola verelim, şu otelde konaklayalım, yarın devam edelim. Evet. Çünkü bu arada Ankara'nın UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girmeye en yakın yeri Gordion Antik Kenti. Bakın bu tümülüslerin tam ortasında kalıyor Gordion Antik Kenti. Kaldı ki en büyük tümülüs, bir Kral Midas'a bir babasına atfediyoruz. Onu da tam belirleyemedik ama neyse. Karşısındaki müze falan. Dolayısıyla buralar gezdirilebilir. Daha önceden de söz etmiştik. Bir Ankara anıtımız var. 700 yıllık bir hoşgörü anıtımız var. Bunlar parlatılabilir. Bunlar marka yapılabilir. Bu arkeoparkta görüyoruz ki kazdıkça tarih fışkırıyor. Nasıl tarih fışkırıyor biliyor musunuz? Bir dakika diyorlar. Bu Roma eseri yanında bu Osmanlı'dan kalmış. Biraz daha kazıyorlar. Bu dediğimi şu anda siz de bu programdan sonra çıkıp gidip orada görebilirsiniz. Allah'ım, yani bu ne zenginliktir? Peki ne yapılabilir? İşte tamam, yok etmeyelim. Bunları biraz daha özenli açalım ve yapalım.
Ben burada Necati'nin hatırlattığı bir şey. Yok etmeyelim, koruyalım. Ama bir koruma planı çerçevesinde yapalım. Mesela Ulus'un 184 hektarlık alanı, koruma alanı ve dönüşüm alanı. Şimdi ben dönüşümü pek korumayla bağdaştırmıyorum ama uygun olursa o da yapılabilir. Ulus'un bir planı yok şu anda. Ulus Tarihi Kent Merkezi'nin koruma amaçlı bir planı yapılması gerekir. Bunun için de Büyükşehir Belediye'miz çaba gösteriyor, uygulamalar yapıyor. Bu birinci. Ankara'daki diğer, mesela Atatürk Bulvarı üzerindeki Cumhuriyet dönemi, ta şeye kadar, Çankaya Köşkü'ne kadar erken Cumhuriyet dönemi, yurt dışındaki buradaki elçilikler ve Cumhuriyet döneminde yapılmış bazı kamu yapıları hepsi tek tek tescilli ama bütüncül ele alınıp buraların bütüncül planlanması gerekir. İşte Frig uygarlığı, yani her bir uygarlığın bir arkeolojik park gibi ele alınması gerekir. Roma için bir kitap yazdım, yeni yayınlandı. Kardeşşehir Roma Ankara. Kardeşşehir Roma Ankara ne demek? Roma döneminde çok önemli 100 bin kişilik bir kent Ankara. Ama bir arkeolojik ana planı yok. Bunlar yapılması gerekir.
Evet, son olarak Sayın Sönmez'e de söz verelim. Buyurunuz efendim.
Valla bir takım geçmişten kalmış bazı yapıların hayatiyet kazanmasına ben de katılıyorum. Kazandırılmasına. Bunlar çok az da kalmış olsa korunması gerekir. Ve onarılacakların da kendi doğal malzemeleriyle onarılmaları gerekir diye düşünüyorum. Ve bunların bu şekilde yok edilmelerini önlemek için hocamın dediği gibi bütüncül bir Ankara'da hiç değilse kalmış binalarla ilgili, kalmış güzelliklerle ilgili bir planlama yapılması ve bunların vazgeçilemeyecek şekilde tescillenmesi lazım diye düşünüyorum. Çünkü tesciller zaman içinde yok ediliyor. Bunların bir çeşit anayasal zorunluluk diyeceğim haline getirilmesinde yarar vardır diye düşünüyorum.
Uygarlaşma yolunda ilk adımlarımızı attığımız o en eski dönemden beri uygarlıkların üst üste dizildiği, kültürlerin, yaşantıların iç içe geçtiği uzun bir öykünün anlatıldığı yerdir Ankara. Onlarca uygarlığın mirasını taşıyan, tarihin kadim kentlerinden biridir. Kurtuluş Destanımızın karargahıdır. Arkeolojisi, binaları, anıtları, doğal varlıklarıyla başkentimizi korumak, unutturmamak ve anlatmak gerekir.
Burada tek bir vaka, tek bir zaman, tek bir adam muhayyileye hükmediyor. Bu şehir kendisini o kadar ona vermiş ve onun olmuş. Ete Arslanı, Roma sütunu, Bizans bazilikasından kalma taş, Timurlenk ve Yıldırım'ın muharebesi hepsi sizi dönüp dolaşıp 20 yıl evvelin çetin günlerine ve şifalı ağrılarına götürüyor.
Ahmet Hamdi Tanpınar, Beş Şehir adlı eserinde Ankara'nın tarihini bu şekilde özetler ve kentin köklü geçmişine rağmen artık Atatürk'le anıldığını, onun eseri olduğunu vurgular. Biz de bugün Atatürk'ün Ankara'sından, yitirilenlerden ve geride kalanlar için neler yapılabileceğinden konuştuk. Savaş Sönmez, Doktor Necati Yalçın, Profesör Doktor Mehmet Tunçer konuk oldu bugünkü Ankara Ankara programına. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim, iyi ki geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz.
Biz teşekkür ederiz bu olanağı verdiğiniz için.
Program yapımcımız Neslihan Değirmencioğlu, sesimizi sizlere ulaştıran Aslı Yıkılmaz ve spikeriniz ben Burcu Aydemir sizlerle beraberdik. Başkent Ankara'dan bizi dinleyen herkese selamlar gönderiyoruz. Hoşçakalın.
Ankara, Ankara.